Ayrım 34. Tasarlama kipleri, parantez içinde dilek kipleri. İnsanoğlu yalnızca yaşanmış ve yaşanacağı kesin olayları anlatmaz. Bu gerçek olayların yanında ya da karşısında bir de düşler vardır. İnsan düş kurar, düş kuran insan düşlerini de anlatır. İnsan bir olayı ya yaşamıştır ya da düşlemiştir. Başka bir deyişle ya zaman ekleri kullanılır eylem çekiminde ya da şimdi göreceğimiz biçim ekleri. Çünkü bir şey ya gerçektir ya düştür. Düşün geçmişle ilişkisi yoktur. Düş daima geleceğe yöneliktir. Geleceğe yönelik olan ise henüz yaşanmamış olandır, tasarlanandır. Bu kipleri bu yüzden tasarlama kipleri diyoruz. Niye dilek kipleri demiyoruz? Çünkü aşağıda göreceksiniz, bu kiplerden birinin adı zaten bu, dilek koşul kipi. Birinin adını aynı anda bütüne niye verelim? Tasarlama kiplerine bu anlamı veren ekler zaman anlatmadığı için onlara zaman eki diyemiyoruz. Ne diyoruz? Kipi biçimlendirdikleri için biçim ekleri diyoruz. Biçim ekleri. Gereklilik, malı, meli. Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler. Bütün tasarlama kipleri gelecek zaman anlamı taşır. Gereklilik kipinde de eylem henüz yapılmamış, yapılması uygun, daha doğrusu gerekli görülmüştür. Dilek koşul, sa, se. Gelsem, gelsen, gelse, gelsek, gelseniz, gelseler. Dilek kalıbında bir şeyin yapılması zorunluluğu yoktur. Yapılması istenen, arzulanan bir eylem söz konusudur. Ancak dilek koşul adı altında görmemizin nedeni bu kipte koşul anlamının da bulunmasıdır. Bir telefon etse ona ne diyeceğimi bilirim. Dilek yalnızca bir şeyin olmasını dilemektir. Yağmur yağsa dersiniz, yalnızca bir dilektir bu. Ama bir geziye hem katılma sözü vermişsiniz hem de canınız gitmek istemiyor. Yağmur yağsa da gezi iptal edilse diyorsanız burada işler değişti. Yağmur yağsa artık bir dilek değil, gezinin iptal edilme koşulu haline geldi. Bakın bu tümcede iki çekimde aynı, sa, se. Ama birincisi koşul anlamı taşıyor, ikincisi sonuç. İstek, a, e ve emir, parantez içinde buyruk. Geleyim, gelesin, gele, gelelim, gelesiniz, geleler. Emir kipinde birinci kişi emir çekimi yok. Gel, gelsin, birinci çoğul kişi emir çekimi de yok. Gelin, geliniz, gelsinler. İstek kipinde ikinci ve üçüncü kişilerin tekillerinin ve çoğullarının ne kadar ölü çekimler olduğunu görüyorsunuz. Gele, belki yalnızca tavlada, rastgele biçiminde de avcılıkta kullanılmakta. Geleler ise Yunus Emre'nin ünlü bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin dörtlüğünü hatırlatıyor. Daha sonrasıyla ilgili bir edebiyat anısı bile iletmiyor. Yunus Emre, yani 13. yüzyıl. O yüzyılda istek gibi işlek bir çekim olarak kullanılıyormuş demek. Ama epeydir ölü. İşte bu yüzden istek ve emir çekimlerini böyle karşılıklı ve karşılaştırmalı vermeye çalıştım. Amacım ve iddiam şu. İstek ve emir artık tek çekim haline gelmiştir. Asıl olan emir çekimidir. İstek onun jokeri halindedir. Kişinin kendisine emretmesi pek yakışık almaz. Geleyim dediğinde zaten kendisine gelme konusunda emir vermiş olur. İşte bu yüzden emir asıl kip olmuş, onun işlemediği yerlerde, yani birinci kişilerde, tekil ve çoğul, istek kipi devreye girmiştir. Emir kipinde birinci kişiler bulunmadığı için birinci kişiler de istek kipi emirin yerini alır. Kişi ekleri, şahıs ekleri. Eylemde mülkiyet kavramı yoktur. Bir kitabı kucaklayıp benim kitabım diyerek göğsünüze bastırabilirsiniz. Bir evin, bir arabanın anahtarını cebinize attınız mı, o ev, o araba artık sizindir. Ama gevezelik derecesinde konuşkan bir kişi bile, konuşma eylemi benimdir. Arkadaşlar lütfen, rica edeceğim, bundan sonra kimse bu eylemi kullanmasın diyemez. Eylem, kim yaparsa onundur. Geldim. Eylem, birinci kişi yapmaktadır. Eylemi yapan, aynı zamanda anlatıcıdır. Kişi ekleri, kişi adıllarının ekle dönüşmesiyle oluşmuş olabilir. Gelir men, gelirim. Azerice'de hala kullanılan gelir men'den bize men'in m'si kalmış gibi görünüyor. Gelir ben, geldim. Gelirsen, gelirsin. Senin, sine dönüştüğü çok açık. Gelir ol, gelir o, gelir. O ünlüsü sona gelmediği için bu küme boşalır. Burada kişi eki yerine boş küme oluşmakta. Düşen ikin görevini kök yüklenir. Gelir biz, geliriz, geldik. Birinci çoğul kişide bazı kiplerde iz, bazı kiplerde ke, ik ekinin kullanıldığı görülmekte. Büyük olasılıkla ikinci çoğul kişiyle karışma olasılığına karşı iz eki ik'e dönüşmüş. Geldiz yerine geldik, gelsez yerine gelsek. Gelirsiz, gelirsiniz. Gelirsiz, in sonundaki ve sinize dönüşecek olan ek, siz ikinci çoğul kişi adalından başka ne olabilir? Gelir olar, gelirler. Üçüncü kişi eklerindeki o'lar, o sona gelmediği için düşüyor. Burada çoğul eki, kişi eki görevini de üstlenmiş. Eylem kiplerinde anlam kayması. Eklerin bir temel anlamı vardır. Ekler de sözcükler gibi yan anlam kazanabilir. Anlam kayması, eylem kiplerindeki eklerin yan anlam kazanmasından başka bir şey değildir, diyor. Şimdiki zaman ekidir, temel işlevi işin sözün söylendiği anda yapıldığını bildirmektir. Gelecek zaman anlamına kayar. Yarın eve dönüyorum. Bir tarafta yor eki kendi temel anlamını iletiyor ve eylemin şu anda yapılmakta olduğunu söylüyor. Ama aynı tümcede bir de sözcük var. Yarın. Yarın da diyor ki, eylem şu anda yapılmıyor. Zaman ilerleyip yarın olduğunda yapılacak. Tam bir çatışma durumu. Ancak güçler eşit değil. Bir yanda sözcük var, öbür yanda zavallı bir ek. Hangisinin galip geleceğini söylemek çok kolay. Sözcüğün karşısında ekin ne hükmü olabilir ki? Böylece sözcük, eki yolundan eğiliyor, anlamından uzaklaştırıyor ve onun gelecek zaman anlamı iletmesini sağlıyor. Anlam kayması bir anlatım bozukluğu değildir. İngilizce'deki benzer yapıyı bilenler, bu yapının eyleme kesinlik kazandırdığını söylerler. Türkçe'de ne kazandırıyor? Birlikte düşünelim. Yarın eve döneceğim ile yarın eve dönüyorum tümceleri arasında bir anlam farkı var gerçekten. İlki, eylemin yarın yapılacağını bildiriyor. Yarın olursa, deprem meprem olmazsa, ölmez de sağ kalırsak. Oysa ikincisi, eyleme şu anda başlanmış olduğu izlenimi iletiyor. Dönme eylemi o kadar kesin ki, şimdiden başladı bile. Evet, tahmin ettiğiniz gibi, eyleme kesinlik anlamı kattı. Geniş zaman anlamına kayar. Hep böyle yapıyorsunuz. Geniş zaman, eylemin her zaman yapıldığını bildirir. Ama tam da bu nedenle, eylemin yakın bir zamanda yapılmayacağını da bildirir. Bu söylediğimi anneler çok iyi anlayacaktır. Kızım, oğlum, odanı topla sözüne karşı aldıkları toplarım yanıtı odanın toplanacağını değil, tam tersine yakın bir zamanda toplanmayacağını bildirir. Şimdiki zaman eki, geniş zaman kipinin zaman konusundaki bu gevşekliğini gideriyor. Hep böyle yapıyormuş. O kadar hep, o kadar her zaman yapıyormuş ki bunu, şu anda bile öyle yapmaktaymış. Yine kesinlik ve inandırıcılık kattı anlatıma. Öğrenilen geçmiş zaman anlamına kayar. 1983'te İstanbul'da doğuyorum. Burada yürekini yolundan saptıran bir sözcük yok. Ama başka bir şey var. Hiç kimse doğumunu şimdiki zaman kipiyle anlatmaz. Anlatabilmesi için içeriden canlı yayın yapıyor olması gerekir. Tünelin ucunda bir ışık görüyorum. Evet, evet. Doktor ve hemşireler buradalar. Her şey hazır. Doğuyorum. Öyle bir şey olmayacağına göre birileri söylemiş o kişiye. Sen 1983'te İstanbul'da doğdun diye. O da öğrendiğini aktarıyor. Başkasından duyulan şeyin kesinliği su götürür. Kulaktan duymanın kesin olmayan anlamına yor ile sağlamlık ve inandırıcılık kazandırıyor anlatıcı. Görünen geçmiş zaman anlamına kayar. Adam eve geliyor, karısını bulamıyor, sokağa fırlıyor. Burada da yor ekiyle kavgaya tutuşacak bir sözcük yok. Ama değişik eylemlerin arka arkaya getirilmesinden anlıyoruz ki olay yaşanmış, bitmiş. Eğer gerçekten şu an yaşanıyor olsaydı, adamın arkasında onu an an çeken bir kamera ile dolaşıyor olması gerekirdi. Bu eylemin tanıklık edilemeyecek kadar eskiden olduğuna ilişkin bir ipucu da bulunmadığına göre, olsa olsa anlatıcının gördüğü bir olaydır diye düşünüyoruz. 5 ana zamanımız olduğunu biliyorsunuz. Yor eki, kendisi dışındaki 4 ana zaman anlamına kayabiliyor. Sıklıkla da kendi anlamında kullanıldığını düşünürsek, yalnızca yor ekiyle bütün yaşamımızı anlatabilirmişiz gibi. Yalnızca ana zamanlar mı? Hemen şimdi sofrayı topluyorsunuz. Hemen sofrayı topla demek değil mi bu? Öyleyse burada da emir kipine kaydı. Pek çoğumuzun telefonu kapatırken söylediği nedir peki? Öpüyorum canım. O anda mı? Nasıl? Telin bir ucunda biz, bir ucunda o. Yalnız zor değil, olanaksız. Bu da öpmeyi dilemek anlamına geliyor olmalı. Bu yor ekinde biraz ayrıntıya daldım. Ama öteki kiplerde bu kadar uzatmayıp bir iki örnekle yetineceğim. İngilizce'deki going to kalıbının anlatım gücüne hayran kalanlar, kendi dillerinde şimdiki zaman kipinin neredeyse bütün kiplere kayabilecek bir işlekliğe sahip olduğunun farkındalar mı acaba? Bu işin olumlu yanı. Bir de olumsuz yanı var. Şimdiki zaman kipi çok geniş kullanım olanaklarına sahiptir diye öteki kipler yerine sürekli onu kullanmak, öteki kiplerin kullanım alanını daraltır. Organlardan birinin aşırı büyümesi nasıl hayra alamet değilse, bir kipi bütün öteki kiplerin anlam alanlarını kaplayacak biçimde kullanmak da hayra alamet değildir. Türkçeyi tek kip kullanan, ilkel bir dil haline getirmek istemiyorsak buna da dikkat etmeliyiz. Di. Görünen geçmiş zaman ekidir. Temel işlevi anlatıcının eylemin yapılışı sırasında orada bulunduğunu tanıklık edebileceğini bildirmektir. Öğrenilen geçmiş zaman anlamına kayar. Görülmemiş, tanık olunmamış, başkalarından duyulmamış olsa da geçmişteki bir olayın kesin olarak yaşandığını vurgulamak için kullanılır. Öğrenilen geçmiş zaman çekimindeki şüphe anlamını ortadan kaldırmak için öğrenilen geçmiş zaman yerine kullanılır. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Bunu söyleyen kişi büyük olasılıkla Samsun'a çıkarken Atatürk'ün yanında değildi. Olayı kendisi de oradaymış, tanıklık edebilirmiş gibi anlatması neden? Yaşandığı kesin olan bir olayı kuşkuya yer bırakmayacak biçimde anlatmaya çalışmış. Çıkmış dese, vallahi öyle diyorlar. Ben söyleyenlerin yalancısıyım demiş olacak. İster istemez bir masal havası verecek söylediğini. Oysa tarih anlatıyor. Bütün tarih anlatımlarında olduğu gibi, olayın kesinliğini belirtmek için kullanılmış görülen geçmiş zaman eki. Ben falan tarihte, filan yerde doğdum diyen kişi de aynı anlam kaymasını yapıyor. Olay sırasında oradaydı o. Ama yine de tanıklık etmesi söz konusu değil. Şimdiki zaman anlamına kayar. Hadi canım ben kaçtım. Kimilerinin tam giderken söyledikleri bir söz değil mi yukarıdaki? Oralarda henüz ve gitme eylemini kaçmanın gitme anlamında kullanılması başka bir anlam olayı o anda yapılıyor. Eylemin az sonra geçmişte kalacak olduğunu vurgulamaya yarıyor bence bu kullanım ve çabukluk, ivedilik, hız anlamları katıyor eyleme. Şöyle bir kullanım bile olabilir. Yarın size geldik, bize ne ikram edersiniz? Dilek koşul yerine kullanılarak koşulun gerçekleştiğini varsayma anlamı taşır. Anlatımı renklendirdiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Er. Geniş zaman ekidir. Eylemin her zaman yapıldığı anlamı taşır. Görülen geçmiş zaman anlamına kayar. Çocuk ormana gider, ormanda kaybolur. Bu eylemin her zaman yapılması söz konusu değildir. Çocuk her gün ormana gidiyor ve ormanda her gün kayboluyor olamaz. Öyleyse nedir? Genellikle tiyatro ve senaryo yazımında kullanılan bu kip, filmin çekilmesi, tiyatronun sahnelenmesi süreçlerini içine alan bir başka geniş zamanla ilgilidir. Film çekildiğinde, tiyatro oynandığında çocuk ormana gidecek ve kaybolacaktır. Gelecek zaman anlamına kayar. Yarın gelirim. Burada da R ekinin karşısında yarın sözcüğü daha güçlü olduğu için o basıyor damgasını zaman anlamına. Gelecek zaman ekinin yaratacağı kesinlik anlamını yumuşatıyor. Eylemin önemini azaltıp her zamankinden farklı bir durum olmadığını vurguluyor. Mış. Temel anlamı öğrenilen geçmiş zamandır. Görülen geçmiş zaman anlamına kayar. Bu şirkete 20 yılımı vermişim. Anlatıma duygusal bir etki katmak için kullanılır. Yapılmamış gibi davranılmasına tepki olarak eylemin önemini vurgular, anlatıma sitem duygusu katar. Acak, ecek. Gelecek zaman ikidir. Eylemin gelecekte yapılacağı anlamına katar. Hemen odana gidecek, kitaplarını toplayacaksın. Bu sözü söyleyen kişi, içime doğdu. Sen şimdi yerinden kalkacak ve odana gideceksin diye kehanette bulunmuyorsa, emir veriyor demektir. Hemen odana git, kitaplarını topla. Emrin kesinliğini gösterdiği kadar, emri veren kişinin o emre uyulacağından emin olduğunu da gösteriyor.